Fikir ayrılığına hoş geldiniz. Bugün teknoloji, miras ve sanat etiğinin tam kesişiminde duran, oldukça hassas, bir o kadar da güncel bir konuyu masaya yatırıyoruz. Hayatını kaybetmiş sanatçıların seslerinin yapay zeka aracılığıyla yeniden canlandırılması meselesi.
Evet, odak noktamız ise özellikle bir ikon, 2012 yılında hepimizi üzen bir şekilde aramızdan ayrılan Whitney Houston. Ölümünden yani tam 13 yıl sonra Whitney'nin sesi senfonik bir kutlama adıyla duyurulan uluslararası bir turne için sesinin yapay zeka kullanılarak yeniden yaratılması projesi.
Hı hı. Bu proje bizim kaynak materyalimizin de detaylandırdığı gibi Moises isimli bir yapay zeka platformunun geliştirdiği aslında oldukça özel bir teknolojiyle hayata geçiriliyor. Platform Houston'ın orijinal kayıtlarını alıyor ve vokaline diğer enstrümanlardan dikkatlice ayıklıyor. Buna literatürde gövde ayırma ya da İngilizcesiyle stem separation teknolojisi deniyor. Yani basitçe anlatmak gerekirse bu teknoloji bir şarkıdaki farklı ses katmanlarını, işte vokal, davul, bas, gitar gibi bunları matematiksel algoritmalar kullanarak ayırıyor. Bu da demek oluyor ki Whitney'nin sesini sanki orijinal hani çok kanallı stüdyo kayıtlarına sahipmişiz gibi enstrümanlardan temiz bir şekilde izole etmemizi sağlıyor. Buradaki amaç da stüdyo kalitesine oldukça yakın, otantik bir ses deneyimi sunmak dinleyiciye.
İşte tam bu noktada temel sorumuz beliriyor ve bugünkü fikir ayrılığımızın da merkezini oluşturuyor aslında. Bu teknolojik girişim Whitney Houston gibi bir efsanenin mirasına yapılmış, böyle yenilikçi bir saygı duruşu olarak mı görülmeli, yoksa sanatçının kendi rızası olmadan sesinin kullanıldığı etik sınırları belki de tehlikeli bir şekilde zorlayan bir durum mu söz konusu?
Ben bugün bu projenin Whitney Houston'ın mirasını onurlandırmak, onun o eşsiz müziğini yeni nesillere taşımak için meşru, teknolojik olarak ileri ve aynı zamanda saygılı bir yöntem olduğunu savunacağım.
Ben ise madalyonun diğer yüzüne bakarak sanatçının kendi iradesi ve onayı olmadan, ki bu çok kritik özellikle ölümünden sonra, sesinin bu şekilde yeniden üretilmesinin etik açıdan derin sorunlar barındırdığını ve sanatçının özerkliğine potansiyel bir müdahale anlamına geldiğini düşünen, yani farklı bir perspektifi sunacağım.
Benim açımdan baktığımda bu girişimin en temel ve meşru dayanağı, Whitney Houston gibi yani yeri gerçekten doldurulamaz bir sanatçının paha biçilmez mirasını canlı tutma ve onu belki de hiç canlı dinleme şansı bulamamış yeni nesillerle buluşturma arzusu. Ancak bundan daha da önemlisi, projenin doğrudan sanatçının ailesi ve mirasının yasal vasisi olan Pat Houston tarafından sadece onaylanmakla kalmayıp aktif bir şekilde destekleniyor olması. Pat Houston'ın bu işin doğru yapılması gerektiği konusundaki o ısrarı ve Moises platformunun projeye yürek, özen ve yaratıcı mükemmellikle yaklaştığı yönündeki ifadeleri, bana göre bu girişimin hani basit bir ticari sömürüden ziyade hassasiyetle yürütülen bir anma çabası olduğunu gösteriyor. Ailenin yani sanatçıya en yakın ve onun mirasını korumakla yükümlü kişilerin bu denli içten ve detaylara dikkat eden onayı projenin etik zeminini bence oldukça sağlamlaştırıyor. Ayrıca az önce bahsettiğimiz o gövde ayırma teknolojisi sayesinde elde edilen stüdyo kalitesine yakın ses kalitesi vaadi de önemli bir nokta. Bu, Houston'un eşsiz vokal yeteneğinin ve performansının aslına sadık kalınarak yüksek bir sanatsal titizlikle sunulacağı anlamına geliyor. Yani ucuz bir taklit değil, teknolojiyle güçlendirilmiş bir saygı duruşu hedefleniyor. Parkview Artist firmasının Ross Michaels'ın kaynak materyaldeki yorumu da aslında bu görüşü destekliyor. Bu proje, yapay zekanın sanatçı miraslarını onurlandırmak için nasıl pozitif bir güç olabileceğini bir örneği olarak görülebilir diyor. Teknoloji burada mirası korumanın ve kutlamanın çağdaş bir aracı olarak karşımıza çıkıyor.
İşte ben tam da bu noktada farklı bir yöne bakma gereği duyuyorum yani. Whitney Houston'ın 2012'deki vefatı, bugünkü yapay zeka yeteneklerinin özellikle bu ses klonlama ve dijital yeniden canlandırma gibi gibi konularda kamuoyunda bu kadar tartışılmaya başlanmasından, hatta bu teknolojilerin potansiyel etkilerinin tam olarak anlaşılmasından çok çok önceydi. Dolayısıyla en temel sorunumuz şu: Whitney Houston'ın sesinin ölümünden sonra böyle bir teknolojiyle bir senfonik turne bağlamında kullanılmasına onay verip vermeyeceğini bilmemizin yani hiçbir yolu yok. Bu temel belirsizlik projenin etik temelini en başından itibaren sorgulanır kılıyor bence. Elbette ailenin ve mirası yöneten vakfın yasal onayı var. Bu hukuki bir gereklilik ve yerine getirilmiş. Bunu kabul ediyorum.
Evet.
Ancak bu hukuki onay sanatçının kendi kişisel iradesinin, kendi sanatsal özerkliğinin etik olarak yerini tutabilir mi? Yani bir sanatçının sesi onun parmak izi kadar benzersiz ve kişisel bir şeydir. Ölümünden sonra bu ses kimliğinin ticari bir turnede kendisinin hiçbir dahli olmadan yeniden üretilmesi, sanatçının kendi bedeni ve sanatsal ifadesi üzerindeki temel kontrol hakkına bir müdahale olarak görülemez mi? Kaynak materyalde kısaca değinilen Blaze Foley örneği var. Bu endişeleri biraz somutlaştırıyor aslında. Foley'nin profilinde izinsiz yayınlanan yapay zeka coverlarına gelen o yapay zeka ucuz robotu gibi tepkiler.
Evet, sert bir eleştiriydi o.
Evet, çok sert. Bu rıza faktörünün dinleyici nezdinde bile ne kadar hassas olduğunu ve bu tür girişimlerin iyi niyetli olsa dahi nasıl kolayca saygısızlık olarak algılanabileceğini gösteriyor. Yani Tupac Shakur'un Coachella'daki hologramı veya John Lennon'ın sesinin bir şarkıda kullanılması gibi daha önceki örnekler de benzer etik ve telif hakkı tartışmalarını zaten alevlendirmişti. Yani Houston projesi bu daha geniş ve karmaşık tartışma alanının sadece yeni bir halkası. Mesele sadece teknoloji değil, ölen bir sanatçının mirasıyla nasıl bir ilişki kurduğumuzla ilgili temel bir soru aslında.
Aile onayının sadece hukuki bir formalite olmadığını, aynı zamanda güçlü bir etik gösterge taşıdığını düşünüyorum ben. Özellikle Pat Houston gibi sanatçıya hayatı boyunca çok yakın olmuş, onun değerlerini, hassasiyetlerini bilen ve mirasını yönetme sorumluluğunu taşıyan birinin onayı, sıradan bir yasal iznin çok ötesinde bir anlam taşır. Bu kişiler sanatçının anısını ve sanatsal bütünlüğünü koruma konusunda herkesten daha fazla özen göstermesi beklenen kişilerdir, öyle değil mi? Pat Houston'un projeye olan inancını açıkça belirtmesi, Moezis platformunun yürek, özen ve yaratıcı mükemmellikle çalıştığını vurgulaması, bana göre bunun aceleci, özelsiz veya saygısız bir girişim olmadığını, aksine sanatçının mirasına duyulan derin saygıyla hareket edildiğini gösteriyor. Yani mirasçıların bu projeyi desteklemesi, en azından projenin sanatçının genel ruhuna ve mirasının yaşatılması arzusuna aykırı olmadığı yönünde güçlü bir emare sunuyor. Hukuki yetkiyle manevi sorumluluk burada bence iç içe geçmiş durumda.
İşte benim temel itirazım da tam bu varsayım üzerine kurulu aslında. Aile onayının hukuki geçerliliğini elbette sorgulamıyorum. Dediğim gibi bu yasal bir zorunluluk. Ancak etik açıdan bir başkasının onayının sanatçının kendi beyan edilmemiş iradesinin yerine geçemeyeceğini savunuyorum. Tekrar vurgulamak gerekirse, Whitney Houston'ın bu spesifik teknoloji, yani sesinin dijital olarak ayrıştırılıp bir turne için yeniden yapılandırılması hakkında fikir beyan etme şansı hiç olmadı. Bu teknoloji onun zamanında hani mevcut değildi. Ölümünden sonra, hayattayken belki de şiddetle karşı çıkacağı bir şekilde sesinin kullanılması ihtimali dahi, bana göre sanatçının mirasına ve en temel hakkı olan özerkliğine saygı ilkesi açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ailenin iyi niyeti, özeni ve yasal hakkı elbette değerli, bunu yadsımıyorum. Ancak bu faktörler sanatçının kendi rızasının yokluğunu etik olarak telafi edemez, edememeli. Sanatçının sesi onun en kişisel, en mahrem sanatsal ifadesidir. Ölümünden sonra bu ifadenin nasıl kullanılacağına dair kararlar, sanatçının kendi açık iradesi olmadan alındığında kaçınılmaz olarak etik bir gri alana girmiş oluyoruz. Bu sadece Whitney Houston için değil, gelecekte benzer durumlarla karşılaşabilecek tüm sanatçılar için de önemli bir emsal teşkil ediyor aslında.
Peki, o zaman şuna ne diyorsunuz? Turnenin adının senfonik bir kutlama olması. Bu isimlendirme bile projenin altında yatan motivasyonun sadece bilet satmak olmadığını, aynı zamanda sanatçıyı anma, onun müziğini yeni dinleyici kitleleriyle buluşturma ve o eşsiz yeteneğini onurlandırma amacı taşıdığını göstermiyor mu? Kullanılan ileri teknolojiyle stüdyo kalitesine yakın bir ses elde etme hedefi de işin sanatsal boyutuna ve kaliteye verilen önemin bir kanıtı bence. Amaç Houston'ın performansını basitleştirmek veya sulandırmak değil, tam tersine onu teknik imkanların el verdiği en yüksek sadakatle yeniden sunmak. Ross Michaels'ın dediği gibi bu tür projeler yapay zekanın mirasları onurlandırmanın yenilikçi bir yolu olabileceğini kanıtlıyor. Evet, ticari bir yönü var kabul, tıpkı bir anma konseri veya sergisi gibi düşünün ama ana itici gücün kutlama ve anma olduğu da oldukça açık değil mi? Bu mirası müzede kozlanmaya bırakmak yerine onu yaşayan, nefes alan bir deneyime dönüştürme çabası olarak da görülebilir pekala.
Kutlama kelimesi tabii kulağa hoş geliyor ama projenin temelindeki ticari yapıyı değiştirmiyor maalesef. Sonuçta biletleri satılan, sponsorları olan, gelir elde etme amacı güden uluslararası bir turne organizasyonundan bahsediyoruz. İşte buradaki o hassas denge kayboluyor gibi geliyor bana. Sanatçının ölümünden sonra onun en kişisel ve dokunulmaz varlığı olan sesinin ve imajının bu şekilde ticarileştirilmesi, ne kadar kutlama ambalajına sarılırsa sarılsın, mirası onurlandırmaktan çok onu bir ürüne, yani pazarlanabilir bir metaya dönüştürme riskini taşıyor. O Blaze Foley örneğindeki yapay zeka ucuz robotu eleştirisini tekrar hatırlatmak isterim.
Evet, o algı önemli tabii.
Çok önemli. O eleştiri sadece rıza eksikliğine değil, aynı zamanda sonucun ne kadar yapay ve samimiyetsiz algılanabileceğine de işaret ediyor. Niyet ne kadar iyi olursa olsun, halkın, dinleyicinin önemli bir kesimi bu tür girişimleri ölen sanatçının anısına yapılmış bir saygısızlık, hatta belki biraz ağır olacak ama bir tür dijital mezar soygunculuğu olarak görebilir. Mirası yaşatmanın tek veya en doğru yolu bu mudur? Onu ticari bir gösteriye dönüştürmek, onurlandırmaktan ziyade bir tür sömürüye kapı aralamıyor mu? Bu soruların kolay cevapları yok ve işte bu belirsizlik beni endişelendiriyor. Acaba sınırlar nerede çizilmeli? Yarın öbür gün yapay zekayla yeni Whitney Houston şarkıları mı üretilecek? Bu turne o yöne giden kaygan zeminde atılmış ilk adım olabilir mi acaba? Bu ihtimal bile düşündürücü.
Teknolojinin kendisini bir öcü gibi görmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Moises platformunun kullandığı gövde ayırma teknolojisi ve bununla hedeflenen o stüdyo kalitesine yakın ses kalitesi, teknolojinin sanata nasıl hizmet edebileceğinin, mirası nasıl koruyup zenginleştirebileceğinin somut bir örneği olabilir pekala. Yani bu teknoloji Whitney Houston gibi olağanüstü bir vokalistin sesindeki o ince nüansları, gücü ve duyguyu orijinal kayıtlardaki diğer unsurlardan ayırarak mümkün olan en saf haliyle dinleyiciye ulaştırma potansiyeli sunuyor. Bu, sanatçının performansının özünü koruyarak onu yeniden erişilebilir kılma çabasıdır. Yani bir basitleştirme veya taklit değil, bir nevi dijital restorasyon gibi düşünebiliriz. Kaynak materyalde geçen Randy Travis örneği burada önemli bence. Evet, kabul, Travis hayatta ve kendi isteğiyle sesinin yeniden yaratılmasına izin verdi. Bu yüzden durum farklı, birebir aynı değil.
Evet, çok farklı bir durum.
Çok farklı ama bu örnek teknolojinin kendisinin kötü olmadığını, doğru ve etik çerçevede, ki ben aile onayının bu çerçeveyi sağladığını düşünüyorum kullanıldığında, sanatçılar ve mirasları için ne kadar değerli olabileceğini gösteriyor. Burada teknoloji kutlama ve anma amacına hizmet eden güçlü bir araç. Kötüye kullanım potansiyeli olması aracın kendisini mahkum etmemizi gerektirmez diye düşünüyorum.
Teknolojinin yeteneklerini ve ulaştığı noktayı kesinlikle küçümsemiyorum. Ses kalitesinin yüksekliği, projenin teknik başarısı takdire şayan olabilir, evet. Ancak benim sürekli vurgulamak istediğim nokta şu. Teknolojinin gelişmişliği, etik soruları ortadan kaldırmadığı gibi tam tersine daha da keskinleştiriyor ve işi daha karmaşık hale getiriyor. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun o temel soru, bu ahlaki olarak doğru mu, bu yapılmalı mı sorusu ortadan kalkmıyor. Tupac'ın hologramı, Lennon'ın sesi gibi örnekler bize gösterdi ki bu tür uygulamalar sadece tek bir sanatçının mirası ile ilgili bireysel etik sorunlar doğurmakla kalmıyor, aynı zamanda telif hakları, sanatçı kimliğinin ölümden sonraki statüsü, kişilik hakları gibi çok daha geniş çaplı hukuki ve felsefi sorunları da tetikliyor. Teknoloji harikalar yaratabilir, evet, ama bu harikaların kullanımı her zaman etik veya arzu edilir olmayabilir. Blissful'a yöneltilen yapay zeka ucuz robotu eleştirisi tam da bu noktayı vurguluyor bence. Teknolojinin kalitesi ne olursa olsun, rıza eksikliği ve işin ticari bir gösteriye dönüşmesi algısı, dinleyicide güçlü bir etik rahatsızlık ve samimiyetsizlik hissi yaratabiliyor. Sonuçta dinlediğimiz şey gerçekten Whitney Houston mı, yoksa onun sesinin sofistike bir dijital yankısı mı? Bu ayrım önemli ve teknoloji geliştikçe bu sorunun cevabı daha da bulanıklaşıyor ne yazık ki.
Peki o zaman özetlemek gerekirse ben Whitney Houston'ın sesinin yapay zeka ile yeniden canlandırılması projesini öncelikle sanatçının ailesinin tam onayı ve desteğiyle mevcut en ileri teknolojiyi kullanarak onun eşsiz mirasını yeni nesillere ulaştıran, onu onurlandıran ve müziğini canlı tutan yenilikçi ve saygılı bir girişim olarak değerlendiriyorum. Teknoloji burada doğru niyetle mirasa hizmet eden bir araç rolünde.
Ben ise konuya diğer taraftan bakarak bir sanatçının en kişisel ve benzersiz ifadesi olan sesinin özellikle ölümünden sonra ve kendi açık rızası olmaksızın ticari bir turne amacıyla yeniden üretilmesinin projenin arkasındaki niyet ne kadar iyi, kullanılan teknoloji ne kadar başarılı olursa olsun sanatçının özerkliği, mirasının kontrolü ve temel etik ilkeler açısından ciddi ve cevaplanması zor sorular barındırdığını düşünüyorum. Rıza faktörünün yokluğu bu projenin üzerine düşen en büyük gölge bence.
Evet, gördüğümüz gibi aile onayının etik ağırlığıyla sanatçının varsayımsal iradesi arasındaki o hassas denge, projemin mirası onurlandırma potansiyeliyle ticari bir sömürü olarak görülme riski arasındaki ince çizgi gibi konularda belirgin bir fikir ayrılığı söz konusu.
Kesinlikle. Yapay zekanın sanatsal miraslar üzerindeki rolü şüphesiz gelecekte daha pek çok etik, hukuki ve felsefi tartışmayı beraberinde getirecek. Bu, teknolojinin hızla ilerlediği bir alanda sürekli yeniden değerlendirmemiz gereken çok katmanlı ve gerçekten karmaşık bir mesele olarak karşımızda duruyor.
Ve ele aldığımız kaynak materyalde de ima edildiği gibi konunun telif hakları, kişilik haklarının ölümden sonraki durumu gibi daha derinlemesine incelenebilecek pek çok hukuki ve felsefi boyutu da mevcut. Farklı bakış açılarını ele almanın bu karmaşık konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olduğunu umuyoruz. Bugünlük fikir ayrılığının sonuna geldik.
Bir sonraki tartışmamızda buluşmak üzere.